Kitabın dördüncü ayrımı sayfa 43, Var Olan Ada. 60'lı yılların sonuna doğru büyük ninemin saçlarını uzatan erkekleri gördüğünde yaşadığı sarsıntıyı, dedemin abimin çiçekli gömleği karşısında geçirdiği şoku hatırlıyorum. Abim bu gömleğe sahip olabilmek için bayağı mücadele etmişti ve sonunda giyebildiği gün benim anılarım arasında modernliğin tarihe giriş yaptığı gün olarak yer etti. Büyük anne ve büyük babalarım ve onların büyükleri 19. yüzyılda doğmuşlardı. Ve onların dünya görüşüne göre erkeklerin kadınlara uygun giysiler giymeleri, hele saçlarını kadınlar gibi lüle omuzlarına dökmeleri söz konusu değildi. Kuşaklar arasında saygı ve ilişkilerin saygınlığı onlar için uygarlığın temeliydi ve bu temelin sarsıntıya uğramaya başlaması onların başını döndürüyor, bir şehamet kehaneti gibi görünüyordu. Gömleğin ardından bir pikap çıka geldi ve abimin ergenlik takıntısı yüzünden evimizde günün her saatinde Yellow Submarine şarkısının notaları yankılanmaya başladı. Açık bir pencereden içeriye dolan güneş ışığını ve mutfaktaki radyodan 6 gün savaşlarına ilişkin haberleri dinlemeye çalışan annemin yüzündeki tedirgin ifadeyi çok iyi hatırlıyorum. Üniversitelerde 68 huzursuzluğu mayalanmaya başlamıştı ama ben bunların farkında değildim, henüz çok küçüktüm. Ve ayrıca insanların isyanlarından ve kaderlerinden çok kuşların yuvalarıyla ilgiliydim. Pickup Beatles grubu, çiçekli gömlek, odaya giren gün ışığı, radyo ajanslarındaki 6 gün savaşları, dünyanın değiştiği, beklenmedik bir hareketle ileri, yeni ve olağanüstü bir geleceğe doğru sıçradığı o dönem benim Prostvari Madeleine kekim oldu. Not 1. Proust'un Kayıp Zamanın İzinde adlı kitabında yediği Madeleine kekle geçmişe gitmesine gönderme yapılıyor. Yayıncının notu. Barışın, özgürlüğün, aşkın, çiçek çocuklarının ebedi huzur döneminin geleceği oracıktaydı. Bir, hatta yarım yüzyıl içinde kıyamet boyutlarında iki savaş yaşanmıştı. Avrupa'nın ve sadece onun değil, toprakları sözcüğün tam anlamıyla kanla sulanmıştı. Dedemlerin evinde bisikletten düşmek, hatta kaşınmak bile yasaktı. Çünkü çok dengeli bir insan olan dedem, kan gördüğü anda kontrol edilemez bir krize giriyordu. Gözü pek dedem büyük savaşta cephedeydi ve sağ kalmayı başarmıştı. Bu arada fazlasıyla kan görmüştü. Sonra da 2. Dünya Savaşı'na katılmıştı. Henüz çocuk sayılabilecek olan babam da bu savaşta silah altına alınmış, bu yetmezmiş gibi Almanlar tarafından da esir edilmişti. Gene bu savaşta yağan bombalar yüzünden annem ailesiyle yaşadığı evini, çok sevdiği köpeğini, bütün çocukluğuna ve kendinden önceki kuşaklara ait anılarının tümünü yitirmişti. 2. Dünya Savaşı'nda ailemin bir tarafı Nazilerden canlarını kurtarmak için dağlara sığınmıştı. Yani önce 1. Dünya Savaşı olmuş ve nehirlerin rengi değişmişti. 20 yıl sonra ikinci bir savaş patlamış, bombardıman uçakları gökleri delmiş, askerler ev ev dolaşarak insan toplamışlardı. Böyle olunca uzun kış öğleden sonralarında odamda otururken 3. bir savaşın da kesinlikle çıkıp geleceğinden gayet emindim. Biz çocukların masumiyet içinde yaşamaya hakkımız yok gibi gelirdi bana. Evet, savaşların da mevsimler gibi dönemsel olduğunu sanıyordum. Anlaşılamaz nedenlerle her kuşak bir savaş yaşıyor olmalıydı. Dedemin, babamın döneminde savaş çıktıysa biz çocukların döneminde çıkmaması için bir neden yoktu. Her savaş can alıyordu ama bunu farklı biçimlerde yapıyordu. Birinci savaşta süngülerle, toplarla ve boğucu gazla, İkinci savaşta bombalarla, soykırım ve ölüm taşıyan trenlerle, üçüncü de yani bizimkinde mantarla gelecekti. Tabii kültür mantarıyla değil, atom mantarıyla. Şurada burada şahane görüntülü duman sütunları yükselecekti. Yükselirken de halkları ve yapıları eritip yok edecekti. Bombanın düştüğü yere yakın oturmayanlar dahi aylar sonra bile olsa hayatını kaybedecekti. Bir sabah uyanacaklar ve yemyeşil olduklarını, yanındaki kişinin ellerinin çatala dönüştüğünü, burnunun borazana benzediğini fark edeceklerdi. Yıllar boyunca sadece canavarlar, Doğal Bilimler Müzesi'nde cam kavanozda sergilenen gibi, iki başlı çocuklar, üç bacaklı altı ağzı çocuklar, mor ya da yumurtadan çıkmış gibi sarı tüylü çocuklar doğacaktı. Ve tabii torunun torunları da hırıldayarak, ağızlarından salyalar akıtarak 4. savaşı tadacaklardı. Gazetelerin yazdığına göre çocukların yaşayacağı atom savaşından bazı kişiler canlarını kurtarabilecekti. Bunlar olayı öngörenler ve kuvvetli olanlar olacaktı. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği başkanları Papa, basına göre daima tarafsız olan İsviçreliler, çoktan beri özel bölmelerinin yanı sıra rahat anti-atomik sığınakları da olan şaleler, villalar, siteler inşa etmekteydiler. Artık kudreti olmayan 3 iktidar sahibi kişinin ve birkaç milyon İsviçrelinin olduğu dünya nasıl bir dünya olurdu acaba? Papa'nın ordusunu yenilemekte zorlanmayacağı kesindi. Her yurttaşın kolunda 12 tane saat olacağı için kimse işe geç kalmayacaktı. Hayatta kalabilenlerin başlıca gıdası olan aşırı çikolata tüketimi yüzünden müsil satışları patlayacaktı. Bu manzara karşısında ağabeyimin evin içinde avaz avaz haykırarak "toplarınızın içine çiçek doldurun" diye şarkı söylemesi karşısında insan nasıl mutlu olmazdı? O ateşli top ağızlarının masum vazolara dönüştürülmesi düşüncesi karşısında insan nasıl sevinmezdi? Uçaklardan bomba yerine gül yaprakları dökülecek olması umudu karşısında insan nasıl huzurlu olmazdı? Evet, o aylar uzun zamandan beri bir evde kapalı kalmış, güneş ışını gibi aklımda kalmıştı. Her gece körfezi aydınlatan fenerin ışığını andıran o güneş ışını demeti, önceki kuşakların bıraktığı gölgeleri uzaklaştırarak şimdiki zamandan geleceğe doğru 3. savaş hayalini silerdi. 1 Haziran alacakaranlığının yavaşlığıyla çocukluğum sona eriyordu. Topların ağızlarına konan çiçekler sulanmadığından solmaya başlamışlardı. Artık havada mis gibi bir koku değil, çürümüş çiçeklerin ölümü anımsatan kötü kokusu vardı. 70'li yıllar yaklaşmaktaydı. O dönemi yeniden düşündüğümde terörizmin, ideolojilerin kör bağnazlığının, rahmim benimdir, istediğimi yaparım diyenlerin yılları. Karanlık bir eve tek bir güneş ışını bile sızmıyor. Artık bitmek bilmeyen bir yağmurun yağdığı, gökyüzünün kurşun misali karardığı uzun ve soğuk bir Kasım günü beliriyor gözlerimin önünde. Hani o eve dönüp üzerindeki ıslak giysileri çıkarttığında bile dişlerinin takırdamaya devam ettiği, çünkü içine sızan nemin keyfini de dondurduğu günlerden biri. Ve o mevsimlerin hüzünlü ve dokunaklı takipçilerinin o şahane günleri yüceltişlerini işittiğimde içim bugün hala üşüyor. Ben ne tarihçiyim ne de sosyolog ama yaşamakta olduğumuz büyük krizin temelinde öylesine yaygın, öylesine yıkıcı ve birbirlerine öylesine yakın o iki savaşın bulunduğuna inanıyorum. O yıllarda bir şekilde bir kırılma oldu ve insanoğlunun kendi hakkında sahip olduğu ve yüzyıllardan beri koruduğu imge çatlamaya başladı. Çok fazla çılgınlık, çok fazla ölüm, çok fazla incinme yaşandı. Bu incinme ateşkesle bitmedi, uzadıkça uzadı ve çatlağını bulan su gibi gelecek kuşaklara sızdı. Biz bir mazeretle silah altına alınmayanlar dışında savaştan canını kurtarmış insanların çocukları, torunlarıyız. Kısmet, tesadüf, şans eseri ya da önce ateş ettiği için, süngüyü saplamakta daha hızlı davrandığı için, imdat dileyen yaralı arkadaşını umursamadan daha hızlı kaçtığı için savaştan dönebilenlerin torunlarıyız. Evet, pek çoğumuzun DNA'sında hiçbir laboratuvarın asla silemeyeceği bir mühür var ve bu Kabil'e ait bir mühür. İşte bu bilinmeyen ve farkında olunmayan mühür yüzünden yeni bir tür yıkım başladı. İnsanoğlu kendini hor görmeye ve az ya da çok karmaşık yöntemlerle o ana dek varoluşunun temelini oluşturan ne varsa mahvetmeye başladı. Bu Jupio Dissolvi duygusunun yanında bir noktada beklenmedik ve öngörülmedik bir başka etken belirdi. Not 1, Latince, ilk kez İncil'de Paulus'un mektuplarında söz edilen ölüm arzusu terimi, çevirenin notuydu. Jupio Dissolvi. Sadece kutsal kitaplardaki çekirge istilalarına benzetilebilecek biçimde patlayan teknoloji, hayatımızın her alanına saldırarak antropolojik gerçekliğimizi daha da temelden değiştirdi. Ana amacını ilişkide bulan insanoğlu giderek yalnızlaşıyor ve aynı zamanda elektronik ortamda giderek sosyalleşiyor. Pek çok kişiyle iletişim kuruyor ve bunu özellikle sözcüklere üstünlük tanıyarak yapıyor. Tek bir kuşakta duvarda asılı telefondan iPhone'a ulaştık ve belki de bu evrimin ivmesi sayesinde maymunlardan ziyade ET'ye yakın olduğumuza inanmaya başladık. Teknoloji olanaksız olanı olanaklı hale getirdi. Sokaktaki insanı bile bir zamanlar hayal dünyasının çılgın bilim adamlarına açık olan alanlara dahil etti. Ve bu olanaklar ona kayıtsız kalınamayacak bir kaderi mutlaklık duygusu aşıladı. Temeller alt üst oldu. İlişki dünyası farklılaştı. İnsanın varlığından geriye ne kaldı? Gün be gün karşımızda gördüğümüz, kendini Napolyon sanan deliler misali, kendinden emin ama aslında son derece kırılgan olan, hayatın karşısına çıkardığı ilk dalga ile devrili verecek bir insan. Kırılgan ve aynı zamanda yoksul, dramatik biçimde yoksuldur bu insan. Çünkü kullandığı, daha doğrusu bitmek bilmeyen elektronik boş iletişim sırasında aşırı düzeyde kullandığı sözcükler, kumsallardaki boş, cansız, karından bacaklıların kabuklarına benziyor. Tükenmiş, değersiz, dayanaksız, kof, dirençsiz bu sesler, yaz sıcağında hiç susmayan cırcır böceği misali, boşluğa eşlik eden ve onu dolduran vızıltıları andırıyor. Sevgili maymun kuzenlerimizden kopmamıza izin veren ivmenin artışı, sözcüğün yeteneği, ustalığı değil midir? Ateşin farklı kullanımlarını kuşaktan kuşağa aktarmak için sözcükleri kullanmadık mı? Yüreğimizdeki duyguların karmaşıklığını anlamamıza ve bunları yanımızdakilerle paylaşarak zaman içinde gelişen dostluklar kurmamıza izin veren de sözcükler değil mi? Güzellikle ilişki kurmamızı sağlayan sözcükler değil mi? Bir gün batımının ihtişamlı güzelliğini satırlara dökerek anın mutluluğunu ölümsüzleştirebiliriz. Oysa belki aynı mutluluğu yaşayan maymun sadece birkaç hüzünlü ses çıkartmaktan öteye gidemeyecektir. Varoluşun derin anlamına bağlı olan sözcük, insanın binlerce yıl boyunca hem kendiyle hem başkalarıyla kurduğu ilişkide hayatının iskeletini oluşturdu. Bu iç iskeletin boşaltılmasıyla birlikte insanoğlu hareket etmeye, eylemlerde bulunmaya, ilişkiler kurmaya devam ettiler ama bunu yapabilmek için bir başka kemik yapısı geliştirmek zorunda kaldı. Evrim, hayatta kalabilmek için daima denenmemiş yöntemler geliştirir ve böylece iç iskeletin yerini kın kanatlı böceklerin, kitin iskeleti, karından bacaklıların kalsiyum karbonatı, yumuşakça oldukları halde korunaklı yaşayabilmek için bir dış kabuğa gereksinme duyan yaratıkların savunma araçları gibi dış iskelet aldı. İçsel bir yasa kalmayınca, alçak gönüllü sağduyu yok olunca, insanın günlerini mahkemelerin yarattığı yasalara, mühürlü evraka, yargıçların çekişlerine emanet etmekten başka çaresi kalmıyor. Bizim için neyin doğru olduğuna, neyin doğru olmadığına onlar karar verecekler. Zararı ve tazminatı onlar hesap edecekler. Günümüzün yükselen özelliklerinden biri bu değil mi zaten? Hayatın her alanını dilekçeler, onaylar, izinlerle düzenlemek değil midir? Bizi ayakta tutan iskelet, görünürde güvenli bir şekilde devinmemizi sağlayan yapı, hükümlerin kayda geçirilmiş olduğu tonlarca kağıttan başka bir şey değildir. Artık yargıçlardan sadece mallarımız, ilişkilerimiz, evlatlarımızın kaderi konusunda karar vermelerini değil, bedenlerimizin doğumunu, ölümünü ve bunu nasıl halledeceğimiz konusunda da görüşlerini istemek zorunda kalacağız. Kesin bilgiyi yargıçlardan alacağız çünkü biz bu kesin bilgilere sahip olamayız ya da meşruluğundan emin olamayız. Bu kesin bilgilerin yanı sıra bir de tazminat isteyeceğiz. Tazminat, günümüzün yükselen değer sözcüklerinden biri daha. Fikrimiz sorulmadan bu dünyaya fırlatıldığımız ve bu bizde hem gücenme hem hınç yarattığı için hepimiz tazmin edilmeliyiz. Bu hıncın nedeni de belli. Çünkü insanın hayatını, anlamını anlamadan yaşaması gerçekten büyük bir işkencedir. Derin bir iletişimin kurulamadığı toplum ne biçim bir toplumdur? Kişisel keyfin ve bireyin dürtülerinin acil tatmininin egemen yasa haline geldiği toplum nasıl bir toplumdur? İşte her gün gözümüzün önünde olan topluluk olma, uygarlık düşüncesi barındırmayan bu toplumdur. Çürüyüş mikroplarının uzun zamandan beri havayı kirlettiği bir toplumdur. İnsanın öz saygısı yerle bir edilir. Varoluşun temelinde bulunan oluşturma düşüncesi silinir. Ait olma duygusu yok edilirse gizemin yarattığı ürküntü gülünçleştirilir. Kuşaklar arasındaki ilişkinin doğası bozulursa geriye ne kalır? Uğursuz ve sert güçlere yer açılır. Onların eylemleri insanın bütüncüllüğünü karıncaların sofu kalabalığına dönüştürür. Son yıllarda yaşanan ekonomik kriz çok uzun süre kuru kalmış toprakta açılmış bir çatlaktır. Antropolojik kuraklık, ekonomik kuraklığa yol açmıştır ve bu da iyi olmuştur. Çünkü sorunun ciddi somutluğu karşısında nihayet pek çok kişi hayretle gözünü açmıştır. Ah, dünyamızda yolunda gitmeyen bir şeyler var. Gökler boşaltılınca özgürlüğün verdiği esriklik hızla insanlar arasına iniverdi. Arkaik tanrı düşüncesinden kurtulunca her şeyi elde edebileceğimize inandık. Barış, ilerleme, eşitlik, her şey elimizin altında gibi görünüyordu. İyi niyet geleceği aydınlatıyordu. Mantık esaretin kadim kalıntılarını yok edecekti ve mutlu insanı günlerinin efendisi kılacaktı. Ama esriklik ve mantıklılık terazinin karşılıklı iki kefesi gibidir. Biri daha ağır olunca öteki daha hafif kalır. Mantık üstünlüğü ele geçirirse yıkarak sadece yeni bir yıkım oluşturulduğunu anlamak göreceli olarak kolay olur. Doğa boşluk sevmez ve meşru sahibi göklerden silindiği zaman onun yerine hemen sonsuz sayıda gayrimeşru gürültücü konuklar aldı. Göklere yerleşen konukların, putların sayıca çok olması insanı binlerce efendinin kölesi yaptı ve bu sesler çağrılar bolluğunda insanoğlu yön duygusunu yitirdi. Sesin içinde ağır ağır ilerlerken kendinin sınırlarını da karıştırmaya başladı. Kimim ben? Nereye gidiyorum? Neyim ben? Artık bir kişi değil bir şeyim ve bir şey olarak öteki şeylerle birlikte görünürde neşeyle ama deniz kazasına uğramış enkaz misali akıntıya kapılmış gidiyorum. Nesneleşmiş nesneler arasında nesneye dönüşmüş, nesnelerle sembiyotik bir kölelik ilişkisi kurmuş olan insanın kuracağı toplum ancak görünürde sağlam bir toplum olabilir. Işıl ışıl parlayan apartmanlar ormanı acıklı bir sahnenin sadece cephesidir. Kapıyı açtığında oda yerine yankının gümbürdediği bir uçurum içinde bulursun kendini. Denize düşmüş her kazazedenin içinde iki zıt duygu bulunur. Geminin sağlam güvertesini bırakmış olmaktan doğan çaresizlik ve ufukta bir ada, bir kütük, bir sandal gibi onu kurtarabilecek herhangi bir bahanenin belirebileceği umudu. Kendisine doğru yüzmemiz gereken adanın tuhaf bir şekli vardır. Uzaktan iki levhayı andırır ve gerçekten de yaklaştıkça iki levhanın söz konusu olduğunu anlarız. Bunlar çok uzun zamandan beri anlamını unuttuğumuz 10 cümlenin yazılmış olduğu levhalardır. Evet, 10 emir bizim biricik kurtuluşumuzdur. Büyük Batı uygarlığı onun üzerine kurulmuştur ve eski, gereksiz ve sınırlayıcı oldukları düşünülerek temeldeki taşların çekilmeleriyle de uygarlık yıkılmaya başlamıştır. Başka her şeyden önce 10 emir konuşmayı ve karmaşıklık ilkesine dayanarak ilişkiler kurmayı öğrenmiş olan büyük maymunun etolojik temelidir. Bunu anlayabilmek için belki de emir kavramındaki askeri yansımayı silmemiz ve bunun yerine yol kavramını yerleştirmemiz gerekir. 10 emir, insana kendiyle ve başkalarıyla ilişki yoğunluğuna varmak için gerekli yolu işaret eder. Her şeyin doğru ölçütünü gösterir. İnsanın haklarını, yükümlülüklerini ve bu ada layık olmak için hayat süreci boyunca üstlenmeyi öğrenmesi gereken sorumluluk düzeyini hatırlatır. Tabii ki 10 emirin gerekliliğini hissetmeyi başarabilmek için sessiz kalmayı, ölçülü yaşamayı öğrenmemiz gerekir. Daimi olarak iPod'un kulaklıklarıyla tıkalı kalan kulaklar için dinlenecek tek bir ses vardır. Hayatımız olmasına karar verdiğimiz filmin fon müziğidir bu. Ama kendine dönmek isteyen insanın dinleyişi farklı bir tür dinleyiştir. Çölün, sessizliğin, gerçekten sözcük olmaya dönen sözcüğün dinleyişidir. Zamanın ve mekanın evidir. Sorular ve onlara yanıt verme arzusu işte orada doğar. 10 emiri uygarlığın merkezine taşımak, insanın kendini bağnaz bir teokrasiye teslim etmesi değil, insanın zamanla ve nesnelerle ilişki kurabilmesi, tüketim sürecinden ve sürümde, görünürde kalma hipnozundan kurtulmasıdır. Bu yıldızsız gecede kendimizi 10 emire emanet etmemiz, zamanımızı sağaltmamız, onu sabır denen o olağanüstü ve kadim erdeme sunmamız anlamına gelir. Gemiyi doğru rotaya sokabilmek için sabır gereklidir. Çünkü sabrı yitirmek, beklemeyi becerememek, altın buzağı çevresinde dans etmeye başlamak anlamına gelir. Not 1. Tevrat'ın Mısır'dan çıkış bölümünde anlatılan altın buzağı, eski ahite göre Hazreti Musa Sina Dağı'na çıktığında İsrailoğulları tarafından altından yapılmış bir puttur. Buzağı İsrail'in tanrısının fizikselleştirilmiş haliydi. Dolayısıyla hem puta tapıldığından hem de tanrı görselleştirildiğinden çifte hata yapılmıştı. Çevirenin notu. Altın buzağı çevresinde dans etmeye başlamak anlamına gelir. Önce onun yapay ışığıyla gözlerimiz kamaşır ama sonra bitkin biçimde ayakları dibine yığılırız. Sabır gereklidir. Çünkü boş zamanı verimli bir oluşuma dönüştüren sadece sabırdır. Zaman içinde kuşaktan kuşağa yapılandırmak, oluşturmak insanoğlunun tek ve büyük ödevidir.